Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Ertuğ'la birlikte bir podcast kaydetmiştim, onu paylaşmıştım. Şimdi onun devamı ama biraz da farklı konularla ilgili tekrar konuştuğumuz bir podcast'i sizin için editledim. Bu podcast'te Prag'dayız yine. Çeşitli yerlerde yürüyoruz, karşımıza çıkanlarla ilgili bazen spontan da konuşuyoruz ama olabildiğince kompakt bir hale getirdim. Kendi aramızdaki konuşmaların çoğunu dışarı attım. Çok enteresan konular konuşuyoruz. Bir dijitalleşme ruh sağlığında ve genel anlamda sağlıkta bize neler getirecek? İki, ADHD'ye, DHB'ye, kültürler arası farklı bakışlar. Üç, bence burası daha kritik. Ertuğ'un çalıştığı testosteron, saldırganlık, depresyon, intihar gibi konuların birbirleriyle olan ilişkisi hakkında tartışıyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizler de dinlersiniz ve keyif alırsanız şimdi hemen sözü bize bırakıyorum.
Kültürlerle ilgili konuşuyorduk. İşte sana bahsettim ya, işte bugün işte doktorlar yine konuşuyoruz. İşte konu böyle işte ADHD tanısı şey geldi. Ben de dedim ki siz işte Hollanda ile Türkiye'yi kıyaslayarak bildiğim kadarıyla hani orada yaşayan hastalarımdan duyduğum sizde dedim tanılar daha çok ADHD tanısı daha taskler üzerine. Sen de böyle task çalışan birisin ya.
Evet.
Yani işte çeşitli işte go no go
Öyle mi?
taskları. Yani öyle şey yapılıyor. Mesela işte bir ilaç veriyorlar, stimülan. Önce testi
Sonra
yapıyorlar, sonra ilaç
bakıyorlar.
veriyorlar, sonra bir daha ölçüyorlar. Neler değişti gibi. Ya yani aslında tabii o da yapılmayacak bir şey değil ama bizde daha çok klinik öykü, hani muayene. İşte bu
Şu an aklıma bir şey geldi. Bu arada ilaç vermek
ne
deyince
geldi?
aslında şimdi bir takım tanık olsun ya da tanı koydurmak, tırnak içinde söyleyeyim, olan isteyen bir kesim var diye düşünüyorsak, eğer mesela plasebo ilaç verip test değişimine bakıp bir de gerçek ilaç verip
Evet. Yani
nasıl
şöyle,
bir acaba?
psikostimülanların plasebo çalışması biraz zor yapılıyor.
Zor. Anlar kendisi ama bir de bunu yaygınlaştıkça onu da öğrenecekler tabii.
Evet,
Sana
yani
birisi
çünkü kardiyak etkileri bariz.
Evet.
O yüzden hep plasebo gruplarıyla diğer ilaç grupları arasında fark belli oluyor. Ama
Evet.
dediğin de olabilir. Yani onu tabii research falan yapıyorsan hani adama önden demen lazım. Yani sen iki
Evet.
grupta olabilirsin. Bunu bilmiyorsun. Hani tek gör, çift gör.
Hı.
Ama bizde yani o
Ya
şey
bayağı
yok.
senin anlattığın mentolin verip solunum fonksiyon testini tekrarlamak gibi bir
Aa çok
şey.
güzel. Çok güzel bir örnek verdin. Bak ben bunu
Yani
kullanayım.
bunu
Yani bunu yapıyor bazı
kimden verip
branşlar.
hiç duymamıştım. İlginç. Yani ama task ya ben hani Türkiye'de de çok yapılıyor işte. Ben mokso yapıyorum. Moksom şöyle geldi falan gibi.
Evet, mokso yaygın. Bizim klinikte de ben mokso'yu şey yapıyorum. Çünkü diğerleri hem continuum değil, daha anlık. Mokso'da en azından bir süre var. Ama mokso'da ne olursa olsun 15-16 dakika süren bir test. Yani bu ekolojik geçerliliği
Evet.
aslında düşük bir test. Şimdi
Çok
şöyle,
önemli.
hem ADHD'nin tanısal geçerliliği düşük, hem testlerin ekolojik geçerliliği düşük.
Evet.
İkisi böyle yan yana gelince sahiden tanı işi çok karmaşık hale geliyor.
Kesinlikle. Yani bu aslında yürütücü işlevlerin etkilendiği tüm hastalıklarda ya da rahatsızlıklarda diyelim, bilişsel bozuklukta da öyle.
Evet.
Yani aslında bu basit evdeki yaptığı işte yemeğinin tadının değişmesi, orada soğanı
Evet.
kavurma süresinin değişmesi vesaire. Bunlar aslında bilişsel bozukluğu da iyi orada yani şeyler.
Doğru. Yani işte onu
Mini mental testte gösteremediğim.
yani işte değil mi? Demans için
Evet.
mesela yemeklerin lezzetinde bir değişiklik var mı sorusu
Evet.
halen birçok testten değil mi? Daha kıymetli bir soru
Çok
oluyor.
kıymetli.
Ya şimdi
Ya da
bu
işte bulaşık makinesini doğru şekilde
diziyor mu?
koyabilmek, dizmek
Yani
yoksa.
doğru. Mesela bardak yerine tabak koyuyorsa,
Evet.
çatalları başka bir yere koyuyorsa.
Ya bu ekolojik şeyler, insan herkesin kolunda saat var görüyorsun. Buna bir ötesi zaten böyle muhtemelen biz öyle bir data kabul eden hastalardan alınacak yakında. Yani
yaşamını izleyip belli parametreler üzerinden.
Evet.
Biraz çünkü özel hayatın gizliliği dahil oluyor orada.
Bu şeylerle beraber işte Google Glass, evet. işte VR gözlükleri, Meta'nın öyle bir gözlüğü çıktı. Hı hı. Yani insanlar, evet benim verilerim incelensin, işte yapay zeka incelesin ya da işte birisi incelesin. Ben gün içinde nerede vakit geçiriyorum, ne yapıyorum, işte sevişiyor muyum, tuvalete mi gidiyorum, banyo mu yapıyorum, şampuanı. Orada tabii işte o veriler ya, birini çıplak görmek, şey görmek, yani onlar nasıl olacak? Yani şu an hani bu veriler halen önemli ama.
Şeyin ben önemli olacağına inanıyorum DB'de, uyku verilerinin. Geçenlerde bir çalışma, yani çok sonra ortaya çıkacak Parkinson hastalığının, yani çok
yordayısı
geçmişte, evet birçok hastalık uykuda belli belirtileri gösteriyor olabilir gibi.
Uyku bozukluklarıyla mı alakalı çıkmış?
Uyku bozukluğu gibi değil de bu işte REM'e geçiş, derin uykunun paternleri vesaire, böyle dinamiklere bakıyorlar.
Ya o verileri tutup uzun süre bakınca...
Evet, bakıp ileride bunlarda ne gelişmiş?
Evet.
Şimdi böyle bir şey DB'de mümkün olabilir. Yani uyku üzerinden.
Uyku verileri aslında çok önemli. Geçen bir veri gördüm, yani bir çalışma, bir basketbolcunun, Andre Iguodala diye bir basketbolcunun, hı hı, o gün uyuduğu sürelerle, uyku süreleriyle maç performansları arasında bir, hı hı, analiz yapıyorlar. İşte üçlük yüzdesi, faul yüzdesi, şut, hı, yüzdesi, attığı sayı miktarı, top kaybı.
Okay.
Bunların her birinde,
evet,
8 saat gibi bir cut-off vardı galiba. Hı hı. 8 saatin altında uyuduğu günlerle üstünde uyuduğu günler arasında çok anlamlı farklar var.
Evet.
O yüzden yani bunu söyleyince insanlar çok şeye alıyor ya.
Ya hani, şey de ya çok işte, önemli.
Nasıl uyuyayım falan diyor ya.
Bu
bir sürü şey var.
Aslında birçok belki bir alt grubunda DB'nin, belki çoğunda bir sirkadiyen ritim bozuluyor. Şeyi, melatonin,
evet,
geç salınıyor. Uyku geç başlayıp geç bitiyor. Mesela bu da önemli bir,
evet,
biyo belirteç olabilir. Ki stimülanların da biraz uyku
bozuyor.
Şeyini hem bozuyor hem de...
Yani herkeste değil ama belli insanlarda bozabiliyor.
Uyku iyiyse dikkat çok daha iyi oluyor o gün.
Kesinlikle.
Sonrasındaki gün.
Onunla ilgili çok podcast'te falan da çok anlattığım şey uyku borcu meselesi.
Evet.
Buralar
yani
ne ya?
Uyku borcun var. Ertesi gün stimülan alıyorsun. Dikkatin, evet, artıyor. Sonra tekrar bir
aslında
döngü gibi.
Aslında dikkatin o kadar artıyor mu? Emin değilim.
Evet.
Yani en iyisi borçlanmamak hep söylenen şey.
Evet.
Ama bu veriler, uyku verileri bence de bu akıllı saatlerle falan,
evet,
şu an çok büyük bir data var. Aslında kullandığımız ilaçları, tanılarımızı bilse bu akıllı saat firmaları,
evet,
epey bir sample bir şey var yani, çıkarır anlamlı sonuçlar.
Çıkarır.
Zaten mesela benim saatim şey diyor bana. İşte bugün diyor az şey yaptın diyor, işte bugün birkaç saat fazla uyuyabilirsin.
Hmm.
Ya da bugün diyor uykun iyi diyor, hani rutininde devam edebilirsin. Seni de uyarıyor. Bu dünya enteresan bir yer. Teknolojinin, değil mi? Sağlıkla ilgili çok teknolojik yatırımların çok ciddi bir şeyi var şu anda.
Evet, ya yıllardır görmediğim bir arkadaşımla konuştum geçen. Birmingham'da doktora yapıyor.
Senin memleket.
Evet. Öyle dedi. Senin doğduğun yerdeyim, evet, dedi. Şeye, saatlerle çalışıyorlarmış bu.
Saatten gelen verilerle mi?
Evet ya.
Yoksa KG... şey mi? Swatch markası gibi bir şey mi? Saatlerle çalışıyorum derken.
Yok tabii şey. Dijital saatler.
Aha.
Koldan normalde bu bazı işte kan basıncı ölçebiliyor işte.
Evet.
Ritim değişikliklerini alıyor. Daha detaylı bir EKG çıkarması üzerine.
Ha.
Yani QRS dalgaları.
Kalp hızı değişkenliği. Şimdi onu görüyor mesela.
Evet.
Ama daha da şey olabilir. Mesela bu heart rate variability eskiden çok olan bir şey değildi. Mesela yeni saatlerde var. Eskiden daha, hı-hı, çok aritmi, taşikardi.
Evet.
Şimdi o da otonomik sinir sisteminin bir şeyi,
evet,
ya. Markerı.
Onu hesaplamak biraz daha kolay tabii.
Ama daha da komplike bir şey senin dediğin anladığım kadarıyla. Yani MI...
Tabii tabii.
İşte geçiriyorsun.
Evet.
MI'nin tipini söyleyecek. Evet. İşte anjiyo mu yoksa işte dil altı mı falan.
Tabii.
Ya da hangi damardan anjiyo? Olabilir.
VET mi oldu? Evet. Yani daha aritmiler detaylandırabilecek.
Yani bence bu bugün üzerine biraz düşünülse yapılmayacak bir şey değil gibi geliyor bana.
Evet.
Ama işte bu da insanı böyle dijitalize etmek acaba hani bir onun otonomisini bozan bir şey mi? Yani ya da otantistesini. Yani böyle şöyle bir insan olmayı kabul eder miydin? Her yerinde kablo var. İşte kollarında, boynunda, gözünde, işte gözlük falan. Yani her verin takip edilen bir insan olmak ister miydin? İsteyebilirsin yani bunda tuhaf bir şey de yok ama.
Ya biraz ben kişisel olarak çok istemiyorum. Dikkatli ediyorum hani. İşte telefonum, yani birçok şeyi paylaşıyoruz vesaire. Hmm. Verilerimizi.
Bazı verilerimi de diyorsun, kendime saklarım.
Yapay zeka ile paylaştığımız aslında senin için bir profil oluşturuyor yapay zeka.
Evet.
Ama bu talep edilen de bir şey insanlar tarafından. Böyle bir çılgınlık var.
Evet. Sen şimdi çalışma sunacaksın pazartesi sabah.
Evet. Bu aslında evet.
Senin test çalışman.
Evet.
Bizim de hani sen çalışırken heyecanlandığımız bir konuydu.
Sen hatta bir podcast yapmıştın testosteron ve kadın erkek saldırganlık.
Evet doğru. Sen bir sunum yapmıştın galiba.
Evet. Ben aslında bu tezden önce bir sen şey oluyor ya.
Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmıştım. Ben evet. De mantıklı gelmişti o gün yani o anlatılan şeylerde. Hatırladığım şey yani testosteronun saldırganlığa çok bir etkisinin olmadı. Daha çok kültürel şeylerin ya da rollerin, sosyal rollerin etkisinin olabileceği gibiydi.
Evet.
O çalışmadan yani, öyle şeyler anımsıyorum yani sunumundan. Ne çalıştın, yani, ne sonuçlar çıktı?
Bu testosteron mevzu aslında dünya büyük kitaplarda yazılıyor bununla ilgili biraz. Hani biz hep saldırganlıkla ilişkilendiriyoruz ya testosteronu. Erkeklerde fazla erkek hormonu fazlaysa daha saldırgan oluyor. Hayvan çalışmaları da aslında onu çok desteklemiyor. Yani çok dinamik bir hormon. Düzeyi çok değişiyor.
Ya böyle stabil bir testosteron evet. Miktarı yok mu?
Ve son çalışmalarda bu değişimler üzerinden bir ilişkiler kurmaya çalışıyor. Azalması, artması.
Yine işte, paterne mi bakıyorlar?
Evet, bir maçtan sonra yenilen takımda düşüyor mu, artıyor mu ya da yenen takım nasıl etkileniyor? Hayvanlarda bu işte bir lider oluyor, alfa oluyor onun testosterondan fazla. İlginç olan bir şey bu maymunlarda. Alfa olanın gorillerde testosteronu daha düşük. Ya aslında o bir çünkü biz şey vermiyor bir kompetiş ya biriyle savaşmıyor ya da bir zaten lider.
Hmm.
Ama onu devirmeye çalışan böyle liderliği almaya çalışan kişi de yükselmeye başlıyor.
Ha.
Ne zaman alfa tehdit hissederse üzerinde o zaman değişiklik başlıyor. O yüzden biraz daha böyle statüsünün tehlikeye gireceğini hissettiğinde böyle durumlarda biraz artan bir hormon gibi duruyor.
Hmm, yani testosteronun
evet,
yüksek olması
daha ziyade artışı gibi.
Artışı gibi.
Sapolsky diye bir
evet meşhur
şey
biri değil mi?
Biyoloji kökenli sanıyorum bir antropolog aynı zamanda bu hayvanlarla da çalışıyor. Bu konuyu çok çalışan birisi. O aslında diyor son dönemde yapılan çalışmalarda eğer bir oyunda kibarlık ya da iyi davranmak bir statü göstergesi ise
o da testosteronu arttırabilir.
Daha kibar olan, daha centilmen olanın testosteronu daha çok artıyor diyor.
Evet.
Yani aslında sorun insanlığın testosteron değil de saldırganlığı bir statü göstergesi olarak görmesi olabilir diyor.
Doğru söylüyor.
Suçu testosteron atmayın diyor.
Yani aslında hani evet. Bazen şey denir ya erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır.
Evet.
Yani erkeklik nedir ya da evet. İşte alfa olmak nedir gibi şeyleri de tartışabiliriz.
Evet.
Yani onu o yüzden bazen yani nazik bir biri olmak,
evet.
Kibar olmak, nezaket göstermek daha erkeksi bir şey de olabilir.
Evet.
Hangi toplumda olduğuna ve onun evet. Nasıl anlamlar ifade ettiğine göre değişiyor.
Evet. Ya buradan yola çıktık aslında biz. Böyle bir yarışma altında ya da saldırgan davranış sırasında biraz değişiyor gibi testosteron.
Saldırgan davranışı nasıl ölçümlüyor ya yani insan çalışmaları?
İşte biz bir task görev kullandık. 10 dakikalık bir bilgisayar oyunu. Karşıda birisi var. Aslında katılımcı onun diğer bir katılımcı olduğunu düşünüyor ama bilgisayara karşı. Bir para ödülü var sonunda. Puan topluyor. Ve zaman içinde puanı azalıyor. Karşı taraf ondan puan çalıyor. Buna kendi nasıl tepki veriyor? O da ondan çalma yoluna gidiyor mu? Karşıya zarar veriyor mu? Bu da bize bir saldırganlık göstergesi sunuyor.
Yani bu adam senden bir şey çalıyor, evet. Paranı çalıyor, senin hakkını çalıyor. Evet. Ne çıktı sizin sonuçlarda? Yani o tehdidi hisseden insanlar...
Ya biz onu depresyon hastalarında çalıştık ve intiharla ilişkisine baktık, intihar davranışıyla. Biliyorsun intihar davranışı öfke ve saldırganlıkla ilişkili bulunan bir şey. Yani aslında saldırganlığın insanın kendine yönelmesi intihar bir yandan. Yani evet. Diğer kişiye vurmak yerine yaşadığı o sorunlar, depresyonun şiddeti vesaire kendine yönelen bir saldırganlık oluyor.
Hep o içe yönelen agresyon dedikleri şey.
O yüzden biz de onu yakalamaya çalıştık. Bu hastalarda bu fazla mı? Ve bunun bu testosteron değişimiyle bir ilişkisi var mı? Kompleks bir ilişki çıktı. Bir kere saldırganlık fazla çıktı ve intihar girişiminde bulunan kişilerde...
Geçmişinde bu, intihar girişimi olan kişilerde.
Son bir ayda bakmıştık.
Son bir ayda.
Biz, evet. Bu saldırganlık ve testosteron artışı ilişkili çıkıyor. Yani daha saldırgan hale geliyor testosteronu daha fazla arttığında.
Ya bu ama intihar girişimi olanlarda.
Evet.
Depresyondakilerde değil.
Depresyon ya da düşüncesi olanda değil. Bu bize orada bir farklı bir hormonal salınım ya da bir daha tepkisel saldırganlığa eğilim olabilir mi o grupta gibi. Biz tabii intihar girişiminde bulunanlarla çalıştık. Çok da zor tabii bir insanlara bunu çalışmaya katmak.
Onlarla... Yani son bir ay içinde intihar girişiminde evet. Olmuş kişileri sen nereden buldun?
Depresyon hastaları. Poliklinik ve servislerde hasta takip.
Kaç hastayı buldun böyle?
İntihar girişimi olan 22 kişi vardı.
Ha, iyi bir rakam.
Diğer gruplar düşünce grubunda 31 kişi. Depresyon grubunda 42 kişi vardı. Bunları yani, birbiriyle kıyasladık aslında.
Evet, son bir ay içinde intihar girişiminde olan
22 kişi. Evet.
Yani başarısız bir intihar girişimi olan. Genelde
evet.
İnsanlar bazen onu ben de çok çömezken hani intihar etti diye şey yapardım evet. Ama intihar etmek ölmek demek.
Evet. Yani işte
intihar girişimi.
Zaten biraz da orada da bir farklılık var. Yani gerçekten öldürücü intihar girişimleriyle aslında,
karşılaşmıyor muyuz acaba?
Bizim karşımıza gelen grup biraz daha farklı. Onların belki evet. Hormon dinamikleri daha farklı evet. Oluyor.
Ya onu belki post mortem bir çalışma yapılabilir ama çok zor
evet,
herhalde öyle bir çalışma
zor.
Yapmak.
O yüzden biz girişim grubunda diyoruz. Yani intihar bununla ilişkilidir diyemiyoruz bu verilerle. Yani çünkü şunu da biliyoruz. Tamamlanan bu çok Türkçe'de sevdiğim ya İngilizce'den çeviri çünkü tamamı.
Ne seviyorlar?
Tamamlanmış intihar gibi.
Tam finished ne diyorlar?
Tam şu an hatırlayamadım.
Suicide attempt, suicide
compliment.
Idea. Tamam neyse.
Burayı kesersin. Bunu bilmemek şey için. Şey gibi. Yani tamamlanmış intiharlarda yani kişi öldüyse erkeklerde daha fazla bu.
Ama yani literatürde girişimi, mi öyle?
Evet, intihar girişimi kadınlarda daha fazla çıkıyor. Yani bir fark var. Yani daha ölümcül.
Tabii tamamlanmış evet. İntihar erkeklerde daha yüksek bir oran.
Ya bu birçok şeyle de ilişkili. Daha
silahlanma,
psikiyatriye başvurunun az olması o grupta. Evet. Yardım arayışının az olması, yine depresyon epidemiolojisi de öyle ya, kadınlarda daha sık görüyoruz evet. Diyoruz ama o kadar fark başvuru daha fazla olduğundan da biraz oluyor.
Evet.
Topluma indiğimizde biraz daha küçülüyor fark. Yine kadınlar bir miktar var fazla ama.
Yani bunu ben de mesela bu muayenehanecilik pratiğinde de genel ruh sağlığı profesyonelliğinde de çok sık tartışıyoruz ya, işte erkekler gitmiyor, doktora gitmiyor. Erkekler işte bir psikiyatristten, bir psikologdan işte ona bir destek almak, işte fikir almakla ilgili son derece dirençli. Zaten işte erkeksi bulunmayan bir şey de aslında bir terapi ya da işte bir psikiyatrik tedavi kullanmak. Aslında bu ön yargıları çalışıp ondan da bir testosteron çalışması olabilir mi? Yani aslında yardım almak da hani mesela bir erkeklik şey olabilir gerektiğinde. Değil mi? Yani senin gücünün yetmediği ya da iyi hissetmediğin bir şeyde. Ya kardeşim bu benim elimden bu kadar geliyor.
Yine orada bir statü şeyine benzetebiliriz gerçekten. Yani güçsüz görünmek, toplum içinde güçsüz olmak, kendinin zayıflığı gibi görülürse bu başvuru gerçekten statüsünün daha alta indi yani. Yine aynı şeye gelebilir gerçekten o kişilerde.
Yani örneğin ilaç kullanan bir erkek toplum tarafından nasıl algılanıyordur sence? Mesela bir antidepresan kullanıyorsun. Sence nasıl bakılıyor?
Bu kadar yaygın şu anda çok.
Ama bu kadar yaygın olmasına rağmen oranlarda bir büyük bir değişiklik olmadı. Yani oransal olarak yaygınlaşmayla beraber kadın erkek oranı çok değişmedi bence.
Evet.
Yani ikisi de benzer oranlarda yükseldi gibi. Çok bir bu veriye belki şu şey PSİDEM'in çalışmalarına falan bakılabilir ama Türkiye ruh sağlığı profili çalışmalarında erkek kadın oranı değişmiştir belki ama. Yani bir şey var böyle erkeklikle ilgili, bunu erkekler kendilerine mi yapıyor, kadınlar mı erkeklere yapıyor, toplum mu? Nereden oluyor bilmiyorum ama
evet,
dediğin yani ben, şey geçerli.
Günlük pratikte görüyorum tabii, bir işte genelde eşim gelmek istemiyor, çok öfkeli, depresif gibi anlatan, yakınından bahsederken gerçekten psikiyatrik ihtiyacı olduğu belirgin tarif edilen kişilerin deli miyim ben? Bir zayıflık gibi
ha, böyle. Mesela erkekler onu daha çok deli miyim ben diye yorumluyor bir de. Mesela kadınlarda
bir direnç gibi eline alınabilir tabii. Yani evet. Bir
en kolay direnç de oradan gelişiyor herhalde.
Çift ilişkilerinde bu psikiyatriye gitmek de iki kişi arasında bir şey oluyor tabii. Sen de sorun, sen git.
Evet. Ya giden zaten sorunu kabul etmiş oluyor.
Evet. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bize de güzel bir anı oldu. Ertuğ'la herhalde bir 8-10 sene önce gittiğimiz bir kongreden sonra, o zaman çok zor koşullarda gittiğimiz kongrelerden daha rahat gittiğimiz kongrelere önümüzdeki yıllarda belki bu tarz anıları biriktirmeye devam ederiz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu podcast'i buraya kadar dinlediğiniz için kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.